Ayrım 10. İçimden geçen zaman. Güldal Mumcu. Sayfa 130. 18 Eylül. Bu arada Ecevit'e randevu talebimi birkaç kere yenilemiştim. Ama Ecevit'ten randevu almamız Mesut Yılmaz'dan almak kadar kolay olmadı. İlginç bir özel kalem müdürü vardı. Randevu talebimi Yılmaz'a da, Ecevit'e de aynı anda iletmiş ve önce Ecevit'in cevap vereceğini düşünmüştüm doğrusu. Yanılmıştım. Nihayet 18 Eylül öğleden sonrası için randevu verdi. O sırada başbakan yardımcısıydı. Onunla da makamında görüştük. Sayın Ecevit, dedim. Bu ülkede kontrgerillayı telaffuz eden ilk siyasetçi sizsiniz. Şimdi de başbakan yardımcısısınız. Bizim size neyin ne olduğunu ne olmadığını söylememiz gereksiz. Eşimin öldürülmesinin soruşturulabilmesi için sizden de yeniden destek ve gerekli girişimlerde bulunmanızı rica ediyorum. Ben Uğur Bey'i severdim, dedi. Bana yapılan suikasti ardındakileri araştırırken hep duvarlara çarptım. Eşiniz de arı kovanına çomak sokmuştu. Doğrusu ne diyeceğimi şaşırmıştım. Beklemediğimiz birinden hiç düşünmediğimiz bir sözle karşılaşınca bazen kala kalırsınız ya. Sözün bittiği noktalardan biriydi bu da. Ekim. Özgür'ü görmeye İstanbul'a gittim. Ekim ayıydı sanıyorum. Özgür'ün evinde açık duran bir gazete sayfasında vesikalık bir fotoğraf dikkatimi çekti. Avurtları çökük, sakallı, gözleri yuvarlak. Ben bu yüzü bir yerden tanıyordum. Biraz daha dikkatlice baktım, sonra kim olduğunu okudum, Özgür'ü çağırdım. Bu resimdeki kişiyi tanıyor musun? Tanıdık geliyor ama nereden tanıdığımı çıkaramıyorum. Bize bayramda gelen adam değil mi bu? Özgür resme dikkatlice baktı. Aa, evet, çok benziyor, dedi. İkimiz de şaşırmıştık çünkü gazetedeki habere göre adamın kod adı Yeşil, gerçek adı da Mahmut Yıldırım'dı. Hani o bizim apartman merdivenlerinde avaz avaz haykırılıp ertesi günü kaybolan, taziye defterine de yazılan isim. Hani yanında iki küçük çocukla gelip köşedeki caminin adını T Camii olarak değiştirmemi isteyen. Uğur'un öldürüldüğü yere başbakanlığa ve Çeçenistan'a çiçek bırakan. Benimle Uğur'un katilinin yakalanması konusunda bir tür pazarlığa girişip, ha anladım siz hepsini istiyorsunuz diyen adam. 8 Aralık. Komisyon raportörü Akyürek trafik kazasında öldü. Akman Akyürek, faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonunun raportörü, danışmanı. Hukukçu olan Akyürek, aynı zamanda resmen Başbakanlık hukuk müşaviri olması dışında, sadece faili meçhuller komisyonunun değil, hayali ihracat komisyonunun da, susurluk komisyonunun da raportörü, danışmanı olarak çalışmıştı. Son derece ilginç ve önemli bilgilere sahip olduğu söylenen, Susurluk Komisyonu Başkanı Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın ise, içimize sokulmuş köstebekti diye niteleyerek kendilerine hiçbir faydasının olmadığını, komisyon çalışmaları sırasında hep dışarıya bilgi verdiğini, not alıp araştırmasını istedikleri konularda hiçbir şey yapmadığını, bazı istihbarat servislerince kullanılıp öldürülmüş olabileceğini iddia ettiği Akman Akyürek, 8 Aralık günü İstanbul'da Maslak'ta tıpkı Susurluk olayındaki gibi otomobilinin bir kamyonun altına girmesi sonucunda kuşkulu bir şekilde öldü. 14 Aralık. Savcı Keleş yine çağırdı. 14 Aralık'ta ise Savcı Hamza Keleş, Ceyhan Mumcu ve Beyhan abla ile birlikte beni bir kez daha çağırdı. Abdullah Argun Çetin'in yakalandığını, çok ilginç bağlantıları olduğunu söyledi. Uğur'un Cem Ersever'i tanıyıp tanımadığını sordu. Bilmiyorum ama tanıdığını da sanmıyorum. Uğur evde çalıştığı için eve gelip giden çok olurdu ama böyle birini hatırlamıyorum. 1998. Koruma istiyor musunuz? Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Hassas Korumalar Müdürü Ahmet Özdemir, Şubat ayında bir cumartesi sabahı vakfa gönderdiği bir memur aracılığıyla koruma isteyip istemediğimi sordu. Sabah emniyette toplantı yapmışlar. Kendi adıma bir talebim yok ama bir tehlike, bir tehdit, bir istihbarat varsa elbette isterim. Hayır, öyle bir istihbarat tehdit yok. Sabah toplantıda konuşuldu. O zaman neden arıyorsunuz? Belki istersiniz, isterseniz verebiliriz. Çok ilginçti. Ayrıca bu konuşmanın bir cumartesi günü, yani bir resmi tatil gününde gerçekleşmiş olması dikkatimi çekmişti. Pazartesi günü Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican'ı aradım. Konuyu aktardım. Bana tehdit olup olmadığını sordu, olmadığını söyledim. Ama bu yönde vakıfla veya benimle ilgili bir tehdit varsa isterim tabii dedim. Ben sizi ararım dedi ama aramadı. 11 Kasım. Gazeteler 1997 Mart'ında vakfa gelerek yayın yönetmeni Ali Tartanoğlu'na 3 saat boyunca açıklamalarda bulunan Abdullah Argun Çetin'in 11 Kasım 1998'de Romanya'nın başkenti Bükreş'ten İstanbul'a geldikten sonra yakalandığını bildirdi. 1999 Temmuz. Tamamlandıktan sonra genel kurulda da kabul edilen TBMM Uğur Mumcu Cinayeti Araştırma Komisyonu'nun raporunda bir takım tespit ve öneriler de vardı. 20 Temmuz'da o sırada İçişleri Bakanı olan Saadettin Tantan'a bu tespit ve önerilerin gereğinin yapılması ve bundan önce bu gereğin yerine getirilmesinde ihmali görülenler hakkında idari ve cezai takibat açılması talebiyle Beyhan Gürson, Ceyhan Mumcu ve benim imzamla bir dilekçe hazırladık. TC İçişleri Bakanlığı'na. Sayın Bakan, 1. Malumları olduğu üzere 19. dönem TBMM 10'a 9 E nokta numaralı faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu yaptığı çalışmalar sonucunda toplumda infial uyandıracak, çatışmaya sebep olabilecek nitelikteki faili meçhul siyasi cinayetlere ilişkin araştırmasında birinci sırayı Uğur Mumcu cinayetine ayırmıştır. TBMM komisyonu raporunun 115 ila 130. sayfalarında geniş biçimde irdelenen bu olay hakkındaki bölümü şu tümceyle tamamlanmıştır. Adeta olayın açıklığa kavuşmaması için her türlü ortam hazırlanmaktadır. Raporun tümünde olduğu gibi Uğur Mumcu cinayetine ayrılan bölümde de bakanlığınız ağır biçimde ve suçlama niteliğinde eleştirilmekte, yakınmaya yol açan konularda somut öneriler ortaya konulmaktadır. Sonuç ve alınması gereken tedbirler başlıklı bölümün 16. maddesinde Uğur Mumcu örneğinden hareketle, İdarenin yanlış yapan kamu görevlisini ne yapmasına olursa olsun savunması gerektiği düşüncesi ve uygulamasından vazgeçilmesi sağlanmalı. Böylece kamu görevlisinin kusurlarının kapatılması uğruna sistem yıpratılmamalıdır. Devlet kendi içerisinde görev suçu işleyenleri ne pahasına olsun yargıya teslim etmelidir denmektedir. Raporun 27. maddesinde de Uğur Mumcu cinayeti bölümünde belirtilen aksaklıklara yol açan kusurlu davranışlarıyla Uğur Mumcu cinayetini çıkmaza sokan ve ilgili bölümde açıklandığı üzere hatalarında ısrar edip TBMM komisyonundan gönderilen yazılara çeşitli defalar ilgisiz cevaplar veren bakanlığınız görevlileri hakkında TBMM komisyonunda tarafsız bir soruşturma yapılamayacağı inancı hasıl olduğundan, bu konudaki aksaklıklara yol açan kamu görevlileri hakkında gerekli işlemlerin yapılması, görevde kalmalarının soruşturulmaları aksatacağı ve yanlış yöne sevk edeceği anlaşıldığından bunların görevden alınması için konunun Başbakanlık Teftiş Kurulu'na tevdiği talep edilmiştir. Komisyon raporunun Uğur Mumcu cinayeti bölümünü içeren 115 ila 130. sayfaları ile önerilere dair 153 ila 160. sayfaları dilekçemiz ekinde sunulmuştur. 2. Uğur Mumcu'nun eşi ve kardeşleri olarak hizmet kusurunun tespiti amacıyla değişik Ankara İdari Mahkemelerinde açmış olduğumuz davalar sonucunda Danıştay'da Uğur Mumcu cinayetinde devletin dolayısıyla bakanlığınızın hizmet kusuru bulunduğu sonucuna varmıştır. Hizmet kusurunun varlığı yüksek mahkeme kararıyla saptandığına göre, hukuk devleti kuralları içerisinde bakanlığınızın kusurlu görülmesine neden olan personelin cezalandırılması ve bakanlığınız bünyesinin bunlardan arındırılması doğal bir sonuç olmaktadır. İlgili Danıştay kararları ektedir. 3. TBMM'nin 20. döneminde Uğur Mumcu cinayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla yeniden Meclis Araştırma Komisyonu kurulması söz konusu olmuş ve bu komisyon çalışmalarını tamamlamıştır. Komisyonun 175 sayfadan ibaret olan raporu, TBMM'nin 1.7.1997 tarihli oturumunda görüşülmüş, rapor bütün parti gruplarınca ayrı ayrı değerlendirilip desteklenmiş ve dönemin hükümeti adına Adalet Bakanınca hükümetin rapordaki eleştirileri dikkate alacağı, önerilerin tümü hakkında gereğin yapılacağı beyan ve ifade edilmiştir. Bir önceki dönemdeki faili meçhul cinayetler komisyonu raporunda olduğu gibi bu raporda da Mumcu suikasti nedeniyle bakanlığınız ağır biçimde suçlanmış ve sonuç olarak a. Uğur Mumcu'yu koruma konusunda gerekli önlemleri almayan Ankara valisi ve her kademede görev yapan diğer ilgililer, b. 18.2.1993 tarihinde TRT'de yayınlanan Perde Arkası programına katılıp görüş açıklayarak soruşturmanın gizliliğini ihlal eden kamu görevlileri, c. Tanık Ayhan Aydın'ı 29.1993 tarihinde TRT'de yayınlanan Ateş Attı programına götürerek soruşturmanın gizliliğini ihlal eden güvenlik görevlileri, d. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler olup tutanaklıda tahrifat yapan ve imha tutanaklarını tanzim edenlerle diğer ilgili ve görevliler hakkında inceleme, araştırma ve gerekli soruşturmanın yapılması istenmiştir. Tüm parti gruplarınca ve meclis genel kurulunca desteklenen, medyada yakından izlenip hatırlatılan bu konuda, bakanlığınızın ne gibi bir işlem yaptığı, somut kanıtlarla yapılan suçlamalara karşı ilgilerin aklanmalarını sağlayacak, yine somut kanıtlarla destekli savunmalarının bulunup bulunmadığı hususlarında ne tarafımıza, ne TBMM'ye, ne de kamuoyuna bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmamış, İçişleri Bakanlığı adeta susma hakkını kullanmıştır. Sayın Bakan, devletimizin idari sisteminde İçişleri Bakanlığı'nın görevli ve yetkilileri, ulusal güvenliğimiz ve kişilerin güvenliğiyle ilgili görev ve sorumluluklarını en iyi biçimde, ciddi, tarafsız ve dürüst yöntem ve yaklaşımlarla değerlendirmek ve kullanmak durumundadırlar. Sizden önceki dönemlerde görev üstlenmiş meslektaşlarınızın Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması ile ilgili olarak yapılan uyarı, duyuru ve başvurulara karşı sergiledikleri kayıtsız ve hatta baştan savma tutum ve davranışların sizin bakanlık döneminizde tekrarlanmayacağına inanmak istiyoruz. Bu nedenle Uğur Mumcu cinayetinin soruşturmasını yürüten güvenlik güçlerindeki görevli ve yetkililerden, olayın açıklığa kavuşturulmasında gereken özen ve dikkati göstermeyenler hakkında idari ve cezai yaptırım uygulanmasını, TBMM araştırma komisyonlarının idareye ve bakanlığınıza yaptığı duyuruları ve uyarıları önemsemeyip sarsaklayarak görevlerini yerine getirmeyenlerin de ortaya çıkarılarak cezalandırılmalarının sağlanmasını ve bu konuda duyarlılığını sürdüren kamuoyuna ve tarafımıza sonuç hakkında bilgi verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 27.1999 Şükran Güldal Mumcu, Avukat Beyhan Gürson, Avukat Ceyhan Mumcu. Bu dilekçeyi vermek için Ceyhan abiyle birlikte gitmiştik. Saadettin Tantan'la ilk kez o zaman karşılaştım. Karşılıklı hal hatırdan sonra, Uğur Bey öldürüldüğü zaman az çok kimlerin yapabileceği hakkında kendi aramızda fikir yürütmüştük, tahminlerde bulunduk, dedi. Hangi sonuca ulaştınız peki, kim yapmış olabilir? Yani akla gelebilecek bazı isimler var. Bunlar üzerinde genel konuştuk. Aslına bakacak olursanız her şey devlet kayıtlarında vardır. O zaman, şimdi İçişleri Bakanısınız, madem devletin kayıtlarında her şey var, madem siz de bu eğilimdesiniz, bu dilekçeyi size sunuyor, cinayetin aydınlatılmasını istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız, dedi. Ve öğrendik ki, Uğur Mumcu suikasti, emniyette olay yeri inceleme biriminin yeniden kurulmasına neden olmuş. Olay yeri inceleme biriminin görevlendirildiğini, hem TBMM raporunun öneri ve uyarılarını, hem de bizim dilekçeyi dikkate alıp yeni bir ekiple cinayeti yeniden inceleyeceklerini söyledi. Ağustos-Eylül. Ceyhan Mumcu'nun avukatlığımızdan istifası. 1999 yazında bir gün. Özgür'ün askerlik tecili ile ilgili Ceyhan abiyi aramıştım. Hal hatırdan sonra daha ben Özgür'ün işini açmadan, biliyor musun ben Cumhurbaşkanı'nın avukatı oldum, deyiverdi. Donup kaldım. O sırada Cumhurbaşkanı Demirel'di. Hem çok şaşırmış hem de sinirlenmiştim. Uğur öldürüldüğünde başbakan sıfatıyla taşıdığı sorumluluğu yerine getirmediği için dava açabileceğimiz insanlardan biri olan Demirel'in nasıl avukatı olursun Ceyhan abi, dedim. Ben eşiyim ama sen kardeşisin. Mumcu benim değil, senin soyadın. Bu soyadını Süleyman Demirel'e kullandıramazsın. Ayrıca çocukların var. Sen onların da hem amcası hem avukatısın. Kaldı ki sen bunu kendine nasıl açıklıyorsun? Hem benim hem Demirel'in avukatı olmasının hiç doğru bulmadığını belirttim özetle. Bu arada Ağustos 1999 Marmara depremi olmuştu. Yıkılan binalardan birinin müteahhitinin Demirel'in yakınlarından olduğu anlaşılmış. Buna atıfla gazetelerde işte Demirel'in aile fotoğrafı başlıklı yazı ve haberler yer almış. Ceyhan abi de bunlara karşı avukatı sıfatıyla bir açıklama yapmıştı. Kamuoyunda başlayan tartışmalar üzerine Ceyhan Mumcu beni aradı. Ben Demirel'in avukatlığı konusundaki rahatsızlığımı yineleyince de o zaman ben sizin avukatlığınızdan çekileyim, dedi. Ben sana öyle bir şey demiyorum ama sen böyle bir noktada kardeşi olarak kendini düşünmeden, yeğenlerini düşünmeden, kendinin, yeğenlerinin ve benim yerime Demirel'i tercih ediyorsan bu senin bileceğin bir şey. Ben bu konudaki görüşlerimi sana söyledim. Bu görüşlerime rağmen sen avukatlığımızdan çekileceksen o senin bileceğin şey. Şu anda çok dramatik bir konuşma yapıyoruz. Bizim avukatlığımız yerine Süleyman Demirel'in avukatlığını yeğlemen çok garip. Hayır, ben sizi değil, sen beni istemiyorsun, dedi. Ben Demirel'in avukatlığı konusundaki görüşlerimi belirtiyorum. Bunun sonucu vereceğin karar seni bağlar ve sen Demirel'in avukatlığını tercih ediyorsun. Bu konuşmayı vakıftaki odamda yapmıştım. Özge de yanımdaydı. İnsanoğlu ne kadar ilginç diye düşündüm. Hiç kimseden, en yakınlarımdan bile aynı duyarlılığı ve özeni beklememek gerekiyordu galiba. Yine de Uğur'un ağabeyi, Çocukların amcası olan Uğur'un öldürülmesi dolayısıyla aynı acıya ortak olduğumuz, cinayetin aydınlatılması için var gücüyle uğraşan Ceyhan abiyle ilişkilerimiz elbette kopmuş değil. Yine görüşür, konuşuruz. 10 Eylül. Katili ben mi bulayım? Eylül ayında bir telefon geldi. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Badem görüşmek istiyordu. Vakfa davet ettim. İçişleri Bakanı ile görüşmemizden sonra gerçekten yeni bir olay yeri inceleme ekibi oluşturulmuş. Ekiple ilgili olarak fazla bilgi vermek istemedi. Ekibin kimlerden oluştuğunu, hangi kurumlarla birlikte çalışacakları, kimin başkanlığında yürüyeceği, kendisinin sorumluluğu ne oldu soruları boşlukta kaldı. Ceyhan abiyle de görüşeceğini söyledi. Genç ve çok sigara içen bir adamdı. 6 yaşındaki çocuğuna karşı sorumlu olduğunu, bu cinayeti aydınlatmak istediğini söyledi. Kürt unsuru dışında cinayetin başka bir nedeni olup olmayacağı sorusuna verdiğim cevaplar üzerine, "Bu bir aşk cinayeti olamaz mı?" diye sordu. Yüzüne baktım. "Olamaz," dedim. "Gerçekten aşık olanlar cinayet işleyemezler." Yine sinir savaşına, psikolojik harbe başlıyorduk galiba. Aklıma birden cinayetten hemen sonra "Düşmanları var mıydı?" diye soran Emniyet Müdürü Ali Kalkan geldi. Ben bunu anlatınca, "Her olasılığı değerlendirmemiz gerekir," dedi. Düşündüm. Bir aşık belki başka araçlarla cinayet işleyebilirdi ama bombayla öldüren bir aşık duymamıştım. "Diğer arkadaşlarımla birlikte gelip bilginize başvurmak istiyoruz," dedi. "Akşam saati bizim için daha uygun olur." "Eve buyurun öyleyse." "Peki, evin adresini alabilir miyiz?" Çok ilginçti. "Evin adresini bilmiyor musunuz?" Lafı ağzında geveledi, kağıt kalem uzattım. "Siz yazıp verseniz," dedi. Adresi yazarken herhalde el yazıma ihtiyaçları oldu diye düşündüm. "Ben size yarın telefon ederim," dedi ve ekledi. "Yalnız video kaydı da yapmak isteriz. Mümkün mü acaba?" "Hayır," dedim. "Benim sadece bilgime başvuruyorsunuz. Videoya alamazsınız." Yüzüme baktı, kararlılığımı görünce adres yazılı kağıdı aldı ve ayrıldı. Ertesi sabah aradı, akşam saat 8'de geleceklerini bildirdi. 10 Eylül akşamı saat 8'de önce Uğur Badem geldi. "Başka kaç kişi gelecek?" diye sordum. "Bilmiyorum, kimlerin yollanacağını bilmiyorum," dedi. Çay içerek beklemeye başladık. Onları beklerken yine aşk cinayeti olup olmayacağı konusunda laf söyleyince, o sırada ikram yapan kızım Özge gülmeye başladı. Sinirinden Özge gülünce, "Görüşmede olmasa daha iyi olur, rahatsız olabilir," dedi Uğur madem. Sanki böyle bir suikast için aşk cinayeti sorusunu daha önce sormamış gibi yinelemesi garibime gitti. Kısa aralıklarla iki kişi daha geldi, üç kişi oldular. Gelenler kendilerini tanıttı. Terörle mücadeleden Başkomiser Ayhan Koç ve Komiser Tufan Demirel. Görüşmenin bütününde Uğur'un korunması, tehdit alıp almadığı, son dönemde yazdığı yazıların konusu, yaptığı çalışmalar, bu çalışmalar sırasında ilişki kurduğu kişiler, benim Uğur'un çalışmalarına ne ölçüde katıldığım, apartmandaki yabancı kişiler, Ömer Çiftçi, taksi durağı, polis kulübesi, sokaktaki cami gibi konularda sorulan sorulara cevap verdim. Son olarak, "Sizce Uğur Bey'i kim öldürmüş olabilir?" diye sordu. Onlara Uğur'un gazetedeki köşesinde ele aldığı konuları kısaca anlattım. Türkiye'de bir Kürt İslam Federasyonu kurulmak istendiğini, bunu önlemesi gereken MİT ve Emniyet ve TSK istihbaratının da yapılanmaya adeta göz yumduğu ve zemin hazırladığına dikkat çektiğini anlattım. Daha önce yazdığı yazılar nedeniyle Mehmet Eymür ve Hiram Abbas'ın Uğur'u Eymür'ün evine çağırdıklarını, yazdığı yazılar üzerine konuşup "öldürülmekten korkmuyor musunuz?" dediklerini, Uğur'un da "demirden korkan trene binmez" diye cevap verdiğini, yaşadığımız ve onun karşılaştığı benzer hususları anlatınca Badem şaşırdı. "Ama o kadar geniş bir perspektif çiziyorsunuz ki kim öldürmüş olabilir sorusunu bulmak zor." "Cevabı net olarak benden almak istiyorlardı herhalde," cevap verdim. "Siz bana kim öldürmüş olabilir diye sordunuz, ne düşündüğümü sordunuz, ben de bu konudaki düşüncelerimi söyledim. Yaşanan olayları aktardım. Siz kendi düşüncenizi sonra kendiniz oluşturursunuz. Katili de benim bulmamı mı istiyorsunuz?" Bunun üzerine üçlü kanepede onun yanında oturan ve sürekli yere bakan adam "Estağfurullah," dedi ve ekledi. "Bunları yazmayı düşünüyor musunuz?" "Bilmiyorum." "Eğer yazmak istiyorsanız bunların birer nüshasını verebiliriz." Cevap vermedim. Tam çıkacakları sırada Uğur Badem, "Bilgisayarlarını ve varsa kalan bütün ajandalarını şimdi almak istiyoruz." Şöyle yüzlerine baktım. "Onları alabilmeniz için tutanak tutulması lazım. Tutanaksız size hiçbir şey veremem. Gecenin bu saatinde de size hazırlık yapamam. Almak istiyorsanız yarın gelirsiniz. Yazı getirin. Yazı gelmeden ve tutanak olmadan size tek bir sayfa bile vermem." O ana kadar hiç konuşmamış olan üçüncü kişi, "Olayın aydınlanacağına inanıyor musunuz?" dedi. "Tabii inanıyorum," dedim. "Aksini düşünmem. Sizlerin varlığını reddetmek olur." Ertesi gün ayın 11'i ve cumartesiydi. Yazı ve tutanakla geldiler. Disketler ve bilgisayarla sadece son yılın ajandasını teslim aldılar. Daha sonra disketlerle bilgisayar iade edildi ancak ajanda iade edilmedi. 27 Eylül 1999. Amerikan NDI direktörü, vakfınızla işbirliği yapabiliriz. Sekreterim Aynur, NDI koordinatörü Thomas Berry adında bir kişinin randevu istediğini söyledi. Bakalım şimdi ne olacaktı? Görüşme isteğini kabul ettim. 15 gün sonra Amerikan NDI, National Democratic Institution'ın Ulusal Demokrasi Enstitüsü Koordinatörü Thomas Berry, tercümanıyla vakfa geldi. NDI merkezini Orta Asya'dan Ankara'ya taşımış. Berry, bu kuruluşa uzun yıllar başkanlık yapmış. Daha önce Amerika'dayken hangi görevde bulunduğunu sorunca Pentagon'da çalıştığını söyledi. Merkez Ankara'ya taşınınca işbirliği yapabilecekleri bazı kurum ve kuruluşları belirlemişler. Bunlardan ilki de bizim vakıf olmuş. Çeşitli konulardaki görüşlerimi sordu. O sırada RTÜK üyelerinin siyasi partilerce belirlenip belirlenmemesi gündemdeydi. Fikrimi sordu. Ben de Amerika'da buna benzer bir kurum bulunup bulunmadığını, üyelerinin seçiminde ABD başkanının rolü olup olmadığını sordum. Evet, siyasetin rolü var ama bizde mekanizma başka türlü işliyor. Önünde sonunda siyaset rol oynuyor. Peki bizde oynayınca niye sordunuz dedim. Sonra da ekledim. Sebebi ziyaretiniz. NDI'nin amacının ülkelere demokrasiyi yerleştirmek olduğunu, NDI ile bizim vakıf arasında bir işbirliği kurulabileceğini, demokrasi çerçevesinde bir işbirliği arzu ettiklerini, konferanslar düzenlenebileceğini, bu konferanslara konuşmacılar sağlayabileceğini, kabul edersem daha sonra ayrıntıların tartışılıp bu faaliyetlerin gerçekleştirilebileceğini söyledi. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın neden kurulduğunu anlattım. Uğur'un bir suikast sonucu öldürüldüğünü herhalde bildiğini, bu vakfı böyle suikastlar yaşanmasın, yaşanırsa da yılgınlık olmasın ve insanlar korkmadan bu tür olaylara karşı durabilsinler, susmasınlar diye kurduğumuzu. Her sene Uğur'un öldürüşünün yıl dönümü olan 24 Ocak ile Muammer Aksoy'un öldürüldüğü tarih olan 31 Ocak arasında vakfın öncülüğünde demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bu ülkede adalet ve demokrasinin gelişmesi için adı Adalet ve Demokrasi olan bir hafta düzenlediğimizi, adaleti ve demokrasiyi bu ülkeye yerleştirmek için elimizden gelen her çabayı bir vakıf olarak gösterdiğimizi söyledim ve ekledim. Bu nedenle sizin amaçlarınızla bizim amaç ve faaliyetlerimiz arasında bir fark yok. Biz zaten yapıyoruz. Sizinle işbirliğini gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani sizinle ne yapacağız? Adamın yüzü kıpkırmızı oldu. Gerçek duygularım olarak şunu söylemeliyim ki çok etkilendim. Yaptığınız bu işler çok etkileyici ama yine de bir şekilde işbirliği yapabiliriz diye düşünüyorum. Sizinle görüşmemi büyükelçilik istedi. Bundan sonra başka kuruluşlara da gideceğim, siyasi partileri de ziyaret edeceğim. Nezaket cümlelerinden sonra izin istedi, bilgileri, notları, telefonları bıraktı. Güle güle, sizin işiniz de zor diyerek uğurladım. Ekim. Özge üniversiteye başladı. Bilkent Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü. 22 Ekim. Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi. Evden sabah 9 sularında çıktım. Arabaya binerken telefon çaldı. Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürüldüğünü böyle öğrendim. Evine gittim. Eşi Nilüfer Kışlalı'ya daha önce tanışmamıştım. O gün gördüm. Ev kalabalıktı. Ellerini tuttum. Teselli edecek sözler söylemeye çalıştım. Henüz bir aylık olan çocukları kucağındaydı. Sonradan çok iyi arkadaşım olacak olan Nilüfer, beni görmüş olmaktan mutlu olduğunu ve güç verdiğimi söyledi. 21 Kasım, Susurluk Komisyonu Sözcüsü İnce Tahtacı da trafik kazasında öldü. Susurluk Komisyonu Sözcüsü Fazilet Partisi Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İnce Tahtacı, 21 Kasım sabahı Almanya'ya uçmak için Esenboğa Havalimanı'na giderken arabasının orta refüjdeki ağaçlara, sonra da bir elektrik direğine çarpması sonucunda öldü. Gazetelerdeki bu ifade değil, ilk bakışta insanın aklına dikkatsizlik sonucu doğurmuş bir kazayı getirse de, savcının hemen olay yerine giden komisyon başkanı Mehmet Elkatmış'a aracı ve cesedi göstermemesi dikkat çekiciydi. Yine faili meçhul cinayetler komisyonu raportörü Akman Akgürey'in öldüğü kazayı ve Susurluk kazasını hatırladım. Yollar son zamanlarda tehlikeli mi olmaya başlamıştı? 10. ayrımın sonu, sayfa 145.